Değerli dinleyenler, kısa bir aradan sonra Sayın Atak'la birlikteyiz ve Hazreti Musa'nın hayatındaki ince ayrıntıları, sırları incelemeye devam ediyoruz. Evet Sayın Atak, her şeyin kaderde olduğunu konuşuyorduk ilk bölümde ve bununla ilgili bir ayet söyleyecektiniz. Sizi dinliyoruz.
Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi bizim hayatımızdaki her detay ve şu anda yaşadığımız, geçmişte yaşadıklarımız ve gelecekte yaşayacaklarımız, bunların hepsi Allah'ın kaderde zaten yarattığı ve dolayısıyla zaten Allah tarafından bilinen, özel olarak hazırlanmış olaylardır. Hiçbir şey Allah'ın bilgisi dahilinde olmadan Allah bilmeksizin gerçekleşmez. Allah'ın Hazreti Musa kıssasında bu olayları bu şekilde detaylı anlatmasının sebebi de zaten bizim bu gerçeği kavrayabilmemizdir. Biz bu hikmetleri anlayalım diye Allah bize bir mesaj olarak bunları gösteriyor. Bunların bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasının sebebi sadece bizim tarihsel gerçekleri öğrenmemiz değildir. Evet, Hazreti Musa'nın hayatına devam edecek olursak. Hazreti Musa'nın annesi tabii oğlunu nehre bırakmıştı ve endişe içindeydi. Oğlunun kendisine nasıl döneceğini bilmiyordu. Allah'tan öyle bir vahiy aldığı için böyle bir şey olacağının bilincindeydi ama nasıl gerçekleşeceğini bilmiyordu. Bir endişe içindeydi. Ama Allah bütün olayları zaten bu şekilde olması için zaten ayarlamıştı ve bu gerçekleşecekti. O dönemde çocuklar süt annelerine verilerek emziriliyor. Ayetlerden anladığımız kadarıyla Hazreti Musa'nın ilk etapta verilen hiçbir süt annesini kabul etmediğini anlıyoruz.
Teklif edilen, yani kendi
teklif
annesi
edilen, dışında. Evet. Bunu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden anlayabiliyoruz. Bu konuyu anlatan ayeti ben size okuyayım. Ondan sonra açıklamaya devam edelim. Musa'nın annesi ise yüreği boşluk içinde sabahladı. Eğer müminlerden olması için kalbi üzerinde sabrı ve dayanıklılığı pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu açığa vuracaktı. Ve onun kız kardeşine onu izle dedi. Böylece o da kendileri farkında değilken onu uzaktan gözetledi. Biz daha önce ona süt analarını haram etmiştik. Kız kardeşi, ben sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek bir aileyi size bildireyim mi dedi. Böylelikle gözünün aydın olması, üzülmemesi ve gerçekten Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilmesi için onu annesine geri vermiş olduk. Ancak onların çoğu bilmezler. Buradaki daha önce ona süt analarını haram etmiştik ifadesinden daha önce gelen süt annelerini kabul etmediğini ve daha sonra bu şekilde bu yolla annesine geri döndüğünü anlıyoruz. Bu da Allah'ın bir büyük mucizesi ve hikmetidir. Allah Hazreti Musa'nın annesine dönebilmesi için böyle bir şeyi kendisine daha bebekken ilham etmiştir.
Evet.
Bu şekilde olayların gerçekleşmesine vesile olmuştur. Olaylar bu şekilde gelişti. Orada Firavun'un ailesinin ortamında bulunan Hazreti Musa'nın kız kardeşi Hazreti Musa'nın annesini tavsiye etti. Bir süt annesi olarak Musa'ya iyi bir şekilde bakabileceğini Firavun'a ve ailesine tarif etti. Ve Hazreti Musa bu şekilde annesine geri dönmüş oldu. Bu olaylarda birçok hikmet var. Hazreti Musa ilk etapta hayatta kalması bile meçhul olan bir durumdayken Firavun'un, yani o zamanki zengin ve eğitim imkanı güçlü olan bir şahsın yanında eğitilmeye ve büyümeye uygun bir pozisyona gelmiştir Allah'ın kaderi sonucunda. Aynı zamanda annesinin de yanına gelip ondan bir eğitim alma imkanı da olmuştur. Allah Hazreti Musa'ya nimet olarak böyle bir imkanı sunmuştur.
Aslında bu şöyle bir açılımda getirilebilir mi? İnsanlar bazen çevre şartlarının çok belirleyici olduğunu ve bu nedenle çevre şartları kendilerine neyi gerektiriyorsa mutlaka öyle davranmak gerektiğini düşünürler. Oysa bu görüldüğü kadarıyla burada yanlış. Çünkü Hazreti Musa en ümitsiz ve en karamsar bir tablodan bir anda oranın en güçlü, yani sözüm ona o anki durumdaki en saygın kimsenin yanında bir anda buluveriyor kendini. Ve kendi şeyinin çabasının tamamen dışında, yani Allah böyle irade ettiği için, öyle istediği için bir anda tablo baş aşağı dönmüş oluyor. En şanssızdan en şanslı. Şimdi günümüzde de insanlar karşılaştıkları durumlarda, programın başında siz dediniz ki hayat bir imtihandır. Olaylar hep imtihan çerçevesinde gösterilecek tavırlara göre belirlenir. Yani insan bu hayatında bu şekliyle imtihan olur. Şimdi insanlar bazen karşılaştıkları durumlarda hangi kararı verebileceklerine ilişkin düşünürlerken durumun zor olması kendini yapacakları tavırlara yıldırır. Mesela işte bulundukları ortamlarda kendilerine izin verilmeyişi yardımcı olunmayışı mesela onların ümitlerini kırar ve yapmaları gereken, göstermeleri gereken güzel ahlakı yapmama konusunda bir kararı çıkarlar. Halbuki en kötü durumda bile Allah Kur'an'da hicret etmeyi öğütlüyor. Yani bu tebliği, daha doğrusu güzel ahlakı yayacak olan anlatımı eğer olduğunuz yerde yapamıyorsanız gidin başka bir yerde yapın anlamında ayetli hicreti öneriyor. Yani hiçbir zaman için demek ki çevresel faktörler bir insanın yapması gereken tavrı engellemeyecektir. Bu sadece şeytanın onlara zor göstermesidir, değil mi? Demek ki burada ayetlerde Hazreti Musa'nın yaşamında da ilk safhalarında bunu çok rahat görüyoruz diyorum. Ne dersiniz?
Tamamen haklısınız. Dediğiniz gibi şeytan zaten zor gösterecektir. Böyle olmasaydı hayatın imtihan olmasının bir mantığı da olmazdı. Hı hı. İmtihan gereği zaten şeytan zor gösterecektir. Evet. Ama orada bize düşen Allah'a itaat etmek ve yapılması gerekeni yapmaktır. Ondan sonra Allah zaten bize destekçi olacak ve olayların gelişimini ayrımız yönünde evet. lehimize çevirecektir evet. inşallah. Zaten siz dediğiniz gibi Hazreti Musa'nın hiçbir dahili olmaksızın bu olaylar gerçekleşmiştir. Biraz önce okuduğumuz ayetten anladığımız gibi Firavun'un da burada hiçbir
bilinci müdahalesi, yoktur. Bilgisi yok. Evet.
Firavun da ve Firavun'un karısı da bu Hazreti Musa'yı alıp severken bunu bilerek ve isteyerek yapmamıştır. Allah bu şekilde onları ilham etmiştir ve bu şekilde olmasına vesile olmuştur olayların. Evet. Hazreti Musa'nın doğumu ve çocukluğu ile ilgili Kur'an'da anlatılanlar bunlardan ibaret. Tabii birçok daha ayet var. Yalnız genel mantığını bu şekilde açıklayabiliriz. Daha sonra Hazreti Musa'nın büyüdükten sonra, erişkinliğe yaşa kavuştuktan sonraki bir takım yaşadığı olaylardan bahsediyor Kur'an.
Yani kesitler veriyor değil mi? Doğum ve çocukluk. Daha sonra yetişkinlik ama henüz peygamberlik gelmemiş, o olgunluk yaşına erişmemiş olduğu dönemlerden de kesitler veriyor anladığım kadarıyla.
Evet, doğumu, gençlik döneminden kesitler, Firavun'a gidişi, tebliğ yapışı, peygamberliğin gelmesi. Allah belli kesitleri dediğiniz gibi anlatıyor ve bunları belki de o hikmetleri alabilmemiz için gereken yerleri bize Kur'an'da tarif ediyor. Evet. Çocukluğundan sonra ilk olarak karşılaştığımız olay şu. Kasas suresi 15. ayeti okuyarak o olayı anlatmayı başlayalım. Musa halkın haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi. Orada kavga etmekte olan iki adam buldu. Bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. Sonra da bu şeytanın işindendir. O gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır dedi. Bu ayetten anladığımız kadarıyla Hazreti Musa şehre girip kavga etmekte olan iki adama rastlıyor. Ve bu adamlardan biri kendi kavminden yani İsrailoğullarından, diğeri de düşman olan kavimden. Ve kendi kavminden olan adamın yardım isteğine icabet ederek, karşılık vererek kavgaya giriyor. Ve istemeden de olsa yanlışlıkla attığı bir yumrukla diğer adamı öldürüyor. Ve ayetin devamında Hazreti Musa'nın bundan hemen pişman olduğu ve tövbe ederek yanlış bir iş yaptığını anladığını görüyoruz. Bu ayette de birçok hikmet var. Burada Hazreti Musa'nın yaptığı bir yanlışı görüyoruz. Allah peygamberlerin yaptığı yanlışları da bize anlatarak buradan da dersler almamızı bize sağlıyor. Ve buradaki almamız gereken ders de şu. Biz bir insanı haklı olup olmadığını onun kendi taraftarlarımızdan, kendi ırkımızdan, kendi komşumuz ya da herhangi bir kendimize yakın olan bir topluluktan olmasından ölçü alarak karar vermemeliyiz. Bir kararı verirken adaletli ve hakkın yanında olmaya dikkat etmeliyiz. Dünya hayatında ve dünya tarihine baktığımız zaman kendi ırkını, kendi kavmini, kendi yakınlarını koruyup ve saplantı şekilde bu koruma hissiyle yapılan hareketlerin hak ve adaletten uzak ve zulümle sonuçlanan olaylar doğurduğunu görebiliriz.
Evet, normal şartlarda her şey burada normal gözüküyor. Biri kendi taraftarlarından, diğeri de düşmandan. Normalde her insanın aklına ilk gelecek şey tabii ki düşmana karşı değil, taraftarıma destek olurum. Ama burada sizin söylediğiniz gibi adaletli olup olmadığı, hangi konuda tartışıp tartışmadıklarını henüz sorma fırsatı bile olmadan bir yumrukla onu öldürmüş olması burada veriliyor. Ve tabii bunun hemen kendisine dikkat ederseniz bu ayette de bu şeytanın işindendir. O gerçekten apaçık bir düşmandır diye veriyor ki hemen demek ki durumu kavramış orada evet. yanlış olduğunu.
Sizin de dediğiniz gibi bu kendi taraftarlarından olanı üstü tutan davranışı şeytan işi olarak nitelendiriyor Hazreti Musa. Buradan da bu çok net olarak anlaşılabiliyor.
Hakikaten günümüzde de bunlardan çok yaşanıyor. Yani insan ilk his olarak sanki bunun doğru olacağıymış gibi arkadaşımı korumak durumundayım. O nedenle tabii ki böyle yapacağım dermiş gibi oluyor. Halbuki biz bir an durup sakinleştirici yönde olmak ve sakinleştirici yönde olduktan sonra da haklıyı ve haksızı ayırt etmeye çalışıp ona göre bir tavır takımının daha doğru olacağını anlıyoruz. Değil mi?
Tabii tamamen haklısınız. Sizin dediğiniz küçük ölçüdeki olaylardır. Bunu toplumsal olarak incelediğimizde de toplumsal çatışmaların ve büyük zulümlerin kaynağında bu davranışın, bu düşünce biçiminin yattığını görürüz.
Irkçılık olarak bildiğimiz sadece kendi renginden olduğu ya da kendi aynı ülkede yaşadığı, aynı mahallede, aynı kavimde olduğu için diğer insanlara haksızlık, adaletsizlik yapıp hatta öldürmeye kadar varabilecek zulümleri gerçekleştirmesi olayları hepsi bu türden şeyler değil mi?
Evet. Hazreti Musa da zaten bu davranışın yanlış bir davranış olduğunu hemen anında fark etmiş ve Allah'a tövbe etmiştir. Bir ayette de bu şöyle anlatılıyor. Dedi ki Rabbim gerçekten ben kendi nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Böylece Allah onu bağışladı. Şüphesiz o bağışlayandır, esirgiyendir. Dedi ki Rabbim bana verdiğin nimetler adına artık suçlu günahkarlara destekçi olmayacağım. Kasas suresi 16. ve 17. ayetler. Evet. Bu ayetten de Hazreti Musa'nın yaptığı yanlışı hemen anlayıp ondan dönmesi ve Allah'a tövbe etmesi anlatılıyor. Bu da ayrı bir hikmet. Bir hata yapılmış olabilir. Hatanın hemen anlaşılıp tövbe edilerek hatadan dönülmesi gereklidir. Bir daha tekrarlanmamak üzere.
Evet. O da onun da en güzel örneğini vermiş. Evet. Hemen kendi Rabbine çok samimi bir dua etmiş. Yani en önemli vurgulanması gereken ben tabii öyle düşünüyorum. Noktalarından birisi de Hazreti Musa'nın samimiyeti. Yani böyle hiç sıkıntı duymadan olan durumu anında fark edip şeytanın vesvesesiyle kendi aklı ile verdiği kararları ayırt ederek yaptığı yanlışların hemen dönmesi, Allah'a samimi bir şekilde dua etmesi ve bir daha yapmamaya karar vermesi çok hoş bir şey. Yani o da bir örnek esasında.
Tabii örnek bir vicdanlı davranış. Bu olaydan sonra Hazreti Musa karşı taraftan birini öldürdüğü için hayatının tehlikede olduğunu düşünerek endişe etmeye başlamıştır. Kur'an'da bundan da bahsediliyor. Çünkü doğal olarak karşı tarafı düşman olan bir topluluktan birini öldürdüğü için karşı tarafın da kendisini öldürmesinden endişe etmektedir. Geceyi o yüzden korku içinde şehirde geçirdiğinden bahsediyor Allah. Onu da bir ayette şöyle ifade etmiş. Böylece şehirde korku içinde gözetleyerek sabahladı. Derken bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen kişi bugün de kendisine yardım için bağırıyor. Musa ona dedi ki sen açıkça bir azgınsın. Sonunda ikisinin de düşmanı olanı yakalamak isterken adam ona dedi ki ey Musa dün birini öldürdüğün gibi bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Sen yeryüzünde yalnızca bir zorba olmak istiyorsun. Islah edicilerden olmak istemiyoruz. Burada çok açıkça görüyoruz ki dün yardım isteyen o kişi bugün yardımı alamayınca hemen Hazreti Musa'ya dönüp suçlamada bulunabilecek kadar azgın ve haksız bir kişidir. Karakter yapısı olarak da hatta Musa'yı kendisini öldürmekle bile iftira atarak suçlamıştır burada. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın bir gün önce olayları değerlendirmeden yaptığı hareketin niçin yanlış olduğunu da bu ayette anlamış oluyoruz.
Evet.
Hazreti Musa Mısır kavminden olan birini yanlışlıkla da olsa öldürmüş bir insan konumundaydı ve şehirde artık kalması kendisi için tehlikeliydi. Ve şehrin içinden bir adam gelerek ona bir haber ulaştırdı. Kur'an-ı Kerim'de bu olay şu şekilde tasvir ediliyor. Şehrin öbür yakasından bir adam koşarak gelip dedi ki, ey Musa, önde gelenler seni öldürmek konusunda aralarında görüşmektedirler. Artık sen çık git. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim. Böylece oradan korku içinde gözetleyerek çıkıp gitti. Rabbim zalimler topluluğundan beni kurtar dedi. Bu Hazreti Musa'nın Mısır'dan ayrıldığı zamanı anlatır. Hazreti Musa bu şekilde böyle bir olay sonucunda artık Mısır'da kalması kendi can güvenliği açısından mümkün olmadığı için Mısır'ı terk etmiş ve yola çıkmıştır. Şu ana kadar incelediğimiz, gördüğümüz ayetler olayların yanı sıra Hazreti Musa'nın o ana kadar olan kişiliğiyle ilgili de bize bir takım bilgiler vermektedir. Bu ayetlerden anladığımız kadarıyla Hazreti Musa'nın heyecanlı bir karakter yapısına sahip olduğu, olaylara heyecanla yaklaştığı, olaylar esnasında korkabildiği, çekinebildiği ve bu endişeli hareket edebildiğini görüyoruz. Ve ileriki ayetlerde Allah'ın Hazreti Musa'yı bu özelliklerinden nasıl eğiterek uzaklaştırdığını göreceğiz. Bu da Hazreti Musa kıssasının ayrı bir hikmeti ve önemidir.
Evet. Bu arada Hazreti Musa'nın da çok güçlü bir fiziksel yapısı olduğunu da herhalde o tek yumrukla o adamı öldürmesiyle işaret edilmiş de olmuş oluyor herhalde.
Evet.
Şunun için söyledim çünkü başka bir yerde yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde biz onu vücutça ve bilgice üstün kıldık diye tanımladığı bir yapı var. Demek ki vücutça üstün kılınmak ya da hem bilgi Allah'tan hem bilgi hem de sağlıklı bir vücut istemek demek ki övülen bir şey.
Tabii,
Hazreti
evet.
Musa da böyle işaret etmiş olabilir ona.
Allah bir nimet olarak böyle bir yapıda kendisine vermiş. İnsanın hem bilgice hem vücut olarak üstün olarak yaratılması Allah rızası için bu özelliklerini kullandığı sürece çok büyük bir nimet
kendisi
ve
için nimet, evet.
Güzelliktir. Hazreti Musa yola çıktıktan sonra Medyen'e gidiyor. Medyen şu anki Mısır'ın doğusunda Sina çölünün ardında yer alan bir bölge. Burada başına gelen olaylar Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde tarif ediliyor. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki bu durumumuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulayamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik onların sürülerini suladı. Hazreti Musa bir su kenarında iki kadın ve bir sürüsüne rastlıyor ve bu kadınlar su kenarına gelmiş olmalarına rağmen sürülerini su kenarına götürüp sulamaktan çekiniyorlar. Çünkü orada çekindikleri, güvenli bulmadıkları başka çobanların varlığından bahsediyorlar Hazreti Musa'ya. Buradan şu anlaşılıyor. Bu kadınlar diğer çobanların yanına iffetlerinden dolayı gitmekten çekindikleri halde Hazreti Musa ile muhatap olabilmeleri Hazreti Musa'nın güvenilir ve nezih bir görüntüsünün olduğunu bize gösteriyor ve buna işaret ediyor.
Zaten teklifiyle ortaya koyduğu çok asil ve çok medeni bir tavır da var. Bu da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir şey bence.
Evet, çok nezaketli, çok ince düşünceli ve yardımsever bir davranış. Hemen sürülerini sulamaya gidiyor ve onların yanına gidiyor hatta. Bu durumunuz nedir diye soruyor. Buradan çok yardımsever bir davranış gösterdiği anlaşılıyor. Bu diğer çobanların da tam Hazreti Musa'nın aksine güvenilmez, yanlarına yaklaşılmaktan çekinilecek derecede tam aksi tavır sergileyen bir yapıları olduğu anlaşılıyor burada.
Ve hatta tahmin ediyorum tehlikeli ve vahşi bir yapıları da var ki o iki kadın babalarının yaşlı bir ihtiyar olduğunu hatta vurgulamakta fayda görüyorlar. Çünkü yani babaları yaşlı ve ihtiyar birisi olduğu için o duruma müdahale edemeyeceğini vurgular tarzda konuşuyorlar.
Evet, medeniyetsiz, kaba ve tavır olarak da düşüncesiz ve saygısız insanlar olduğu rahatlıkla anlaşılabiliyor.
Evet.
Buradan anlayacağımız demek ki bir Müslümana yakışan tavır burada çobanların gösterdiği bu tavır değil, Hazreti Musa'nın gösterdiği yardımsever, nezaketli, ince, düşünceli bir yapıdır. Zaten bu yapıyı gösteren bir kişinin dış görünümü de Hazreti Musa gibi nezih ve güvenilir bir görüntü sergileyecektir. Buradan bunu anlayabiliyoruz. Biraz önce okuduğumuz ayetin devamında Hazreti Musa şu şekilde bir ifadesi var. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki, Rabbim doğrusu bana indirdiğin her ayra muhtacım. Hazreti Musa'nın samimiyetle burada bir dua ettiği görülüyor. Allah da bu duasına icabet edecek ve bundan sonra kendisine hayra vesile olacak bir takım olaylar geliştirecektir.
Evet, buraya kadar izlediğimiz Hazreti Musa'nın hayatından bazı hikmetleri öğrenmiş olduk. Sayın Ata, bu programımızın maalesef sonuna geldiğimiz için açıklamalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımızın tabii gelecek programda yine Hazreti Musa'nın bundan sonra kalan dönemleriyle ilişkin ayetlerle onun hayatını öğreneceğiz ve ondaki hikmetlerini incelemeye devam edeceğiz. Bir dahaki Yaratılış Gerçeği programıyla buluşmak üzere, hoşça kalın.